Kitabın adı Mutlu Ölüm, yazarı Nora Roberts. 15. ayrım, 14. bölüm. Rourke nasıl parti vereceğini kesinlikle biliyor. Mavis, kızarmış bir bıldırcın yumurtasını ağzına tıktı ve sohbetine devam etti. Herkes, yani gerçekten herkes burada. Roger Keane'i gördünüz mü? Bir Der Plak şirketinin en gözde malı o adam. Ya Lala Morrow, Broadway'deki yeni gösterisiyle ortalığı yıkıp geçiyor. Belki Leonardo onu yeni tasarımlarından birini giymesi için kandırabilir. Ve bir de... Nefes al Mavis diye önerdi Eve. Arkadaşı kanepeleri birbiri ardına midesine indirirken. Sakin ol. Çok gerginim. Bir an için elleri serbest kalınca Mavis karnını tuttu. Göbeği çıplaktı ama üzerinde çok güzel bir kırmızı orkide deseni vardı. Kendimi tutamıyorum. Böyle olduğum zaman yemek ve konuşmak zorundayım. Yemek ve konuşmak. Yavaşlamazsan her şeyi bozacaksın diye uyardı Eve. Salona şöyle bir baktığında Mavis'in haklı olduğunu düşündü. Rourke gerçekten de nasıl parti vereceğini iyi biliyordu. Salon parlıyordu. İnsanlar da öyle. Yiyecekler bile cilalı gibi görünüyordu. Neredeyse yenemeyecek kadar süslüydü. Ama Mavis hiç de yenemeyeceğini düşünmüyordu doğrusu. Hava uygun olduğundan teras açılmış ve rahatlatıcı serinlik, tepeden göz kırpan yıldızlarla birlikte içeri davet edilmişti. Bir duvarı kaplayan ekranda Mavis'in klipleri akıyor, müziği bütün salonda yankılanıyordu. Rourke sesi düşük tutacak kadar zekiydi. Bunun karşılığını Rourke'a asla ödeyemem. Hadi ama Mavis. Hayır, ciddiyim. Leonardo'ya tatlı bir gülümsemeyle baktıktan ve abartılı bir öpücük gönderdikten sonra Mavis tekrar Eve döndü. Sen ve ben Dallas uzun bir dostluğu paylaştık. Eğer beni içeri tıkmış olmasaydın belki de hala yan kesicilik yapıyor olacaktım. Eve de ilginç görünüşlü krakerlerden birini denemeye karar verdi. Kendini bu kadar didikleme Mavis. Fark etmez. Sonuçta bunlar gerçek. Ben de yönümü değiştirmek ve kendimi düzeltmek için çok çabaladım. Bununla gurur duyuyorum. Kendimizi yeniden yaratmak diye düşündü Eve. Bu olabiliyor. Oldu. Reyna ve William'ın Mira ve eşiyle sohbet ettikleri yere baktı. Gerçekten de gurur duymalısın. Ben de seninle gurur duyuyorum. Ama benim sözüne ettiğim şey şu. Oraya çıkıp bu parıltılı topluluğun kulaklarını sağır etmeden önce şunu söylemek istiyorum. Mavis boğazını temizledi ve birden hazırladığı küçük konuşmayı unutuverdi. Canı cehenneme, seni tanıyorum ve gerçekten seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum Dallas. Tanrım Mavis, beni ağlatma sakın. Rourke zaten bana ilaç verdi. Mavis duygularından hiç utanmadan gözyaşlarını sildi. Sen de benim için bunu yapardın eğer nasıl yapacağını bilseydin. Eve kaşlarını çatarak gözlerini kırpıştırdığında Mavis duygusallığı eğlenceye çevirmeye başladı. Lanet olsun Dallas, soya soslu sosis ve sebze püresinden daha karmaşık bir şeyi nasıl yapacağını kafan almaz ki senin. Bütün bunların her yerinde Rourke'un dokunuşu olduğu çok belli. Her yerinde benim dokunuşum var. Rourke'un sözleri bir kez daha Eve'in zihninde yankılandı ve etkisi ürpertici oldu. Evet, öyle. Sen ondan yapmasını istedin ve o da senin için bütün bunları yaptı. Hiçbir şeyin geceyi bozmasına izin vermemeye kararlı olan Eve korkularını bir kenara attı. Başını iki yana salladı. Senin için yaptı Mavis. Mavis'in dudakları yavaşça kıvrıldı ve yine gözleri doldu. Evet, benim için yaptığından eminim. Lanet olasıca bir prensin var Dallas. Lanet olasıca gerçek bir prens. Neyse, şimdi gösterimi yapmam gerek. Hemen dönerim. Tabii. Eve, yanından geçen bir garsonun taşıdığı tepsiden bir bardak soda kaptı ve Rourke'a yaklaştı. Pardon, bir saniyeni alabilir miyim dedi yüzünde çarpık bir gülümsemeyle ve kocasını kolundan tutup gruptan uzaklaştırdı. Sen lanet olasıca bir prenssin. Oo, teşekkür ederim, sanırım öyle. Rourke bir kolunu nazikçe karısının beline doladı, diğer elini Eve'in bardağı tutan elinin üzerine koydu. Güzel bir dansa başlayarak Eve'i şaşırttı. Mavis konusunda hayal gücünü kullanmalısın, onun tarzı ile ilgili. Ama bu neredeyse romantik olarak bile değerlendirilebilir. Eve bir kaşını kaldırdı ve Mavis'in yükselen sesine odaklandı. Evet, eski moda ve duygusal bir ses ama ben berbat bir dansçıyım. Yönetmeye kalkmazsan öyle olmazsın. Bir yerlerde oturup şu çürük içindeki vücudunu dinlendirmeyeceğini bildiğim için bir süre bana yaslanabileceğini düşünmüştüm. Rourke gülümsedi. Yine hafifçe toparlamaya başladın ama neredeyse rahatlamış gibi görünüyorsun. Dizim biraz gergin diye itiraf etti Eve ama oldukça rahatladım. Mavis'in gevezeliklerini dinliyordum. Şu anda harika bir gösteri yapıyor. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Eve kocasının çok ender gördüğü bir şekilde onu herkesin içinde öptü. Bir şey değil ama niçin? Soya soslu sosis ve sebze püresi yemek zorunda kalmadığımız için. Benim için bir zevktir. Roar karısını kendine çekti. İnan bana benim için gerçekten bir zevk. Hey, şuna bakar mısın? Siyah tuvalet hiç fena değil. Beyin sarsıntısına rağmen ilginç ama sade bir kıyafet seçmiş. Ne? Eve aniden irkilerek onun bakışlarını izledi ve yardımcısını ardına kadar açık çift kanatlı kapıların ortasında yanından geçen tepsiden bir kadeh şampanya kaparken gördü. Yatağında olmalıydı diye homurdandı Eve ve hemen Rourke'tan ayrılarak yardımcısına doğru yürüdü. Onu tekrar oraya göndermeliyim. Peabody gülümsemeye çalışırken Eve kısık ve öfkeli gözlerle ona yaklaştı. Güzel parti Teğmen, dedi Peabody. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sen burada ne arıyorsun? Şey, sadece başımda küçük bir şişlik var ve orada tek yaptıkları şey iğne batırıp durmaktı. Böyle ufacık bir şeyin beni Rourke'un bu güzel partisinden alıkoymasına izin veremem. İlaç aldın mı? Sadece birkaç ağrı kesici. Ve ama Eve aniden elindeki kadehi kapınca Peabody'nin yüz ifadesi değişti. Sadece elimde tutacaktım gerçekten. Şunu tut o zaman, dedi Eve ve elindeki soda bardağını Peabody'ye verdi. Şu anda seni sağlık merkezine geri göndermek zorundayım. Peabody, hayır diye itiraz ederek başını dimdik kaldırdı. Şu anda görevde değilim, bana geri dönmeyi emredemezsiniz. Peabody'nin kararlılığını takdir etmesine ve onu gerçekten anlamasına karşın Eve kararından dönmedi. İçki yok diye tekrarladı. Dans etmek de yok. Ama bugün o binadan seni ben çıkardım ve buradan da aynı şekilde çıkarabilirim. Bu arada Peabody, diye ekledi Eve. Biraz kilo versen iyi olur. Annem de aynı şeyi söylüyor. Peabody burnundan soluyordu. İçki yok, dans yok. Eğer yasaklamaların bittiyse beni tanımayan biriyle konuşmak istiyorum. Güzel. Şey, Peabody. Peabody döndü ve kaşlarını çatarak Eve baktı. Evet efendim. Bugün çok iyi bir iş çıkardın. Seninle ortak olmak için bir kez daha düşünmeme gerek yok. Eve arkasını dönüp uzaklaşırken Peabody ağzı hayretten açık kalmış bir halde arkasından baka kaldı. Doğal bir tavırla söylenmiş olmasına karşın şimdiye dek duyduğu en güzel profesyonel itiraftı bu. Sosyal ortamlar Eve'in zamanını geçirmekten hoşlandığı yerler sayılmazdı ama elinden geleni yapıyordu. Hatta tekliften kaçmayı başaramadığı zamanlarda dans bile etmişti. Şimdi de jazz tarafından dans pistine sürükleniyordu. Eve'in dans etme konusundaki düşüncesi buydu, sürüklenmek. William, arkadaşın mı, diye sordu jazz. Daha çok Rourke'un arkadaşı, ben onu pek iyi tanımıyorum. Bu diske interaktif bir şeyler eklemek gibi bir düşüncesi var. İzleyiciyi müziğe dahil etmek gibi, yani Mavis'e. Eve kaşlarını kaldırarak ekrana baktı. Mavis, yarı çıplak kalçalarını sallayıp duruyor, etrafından kızıl ve altın rengi alevler yükselirken aşkın ateşinde yanmak konusunda bağırıp çağırıyordu. İnsanların gerçekten oraya girmek isteyeceklerini mi düşünüyorsun? Jess etkileyici sesiyle zarif bir kahkaha attı. Hayatım, oraya girebilmek için birbirlerini çiğneyecekler ve böyle bir fırsat için büyük paralar harcayacaklar. Ve eğer bunu yaparlarsa, dedi Eve, Jess'e arkasını dönerken, sen de dolgun bir yüzde alacaksın. Bu tür ürün gelişimlerinde standart prosedür budur. Kocana sor, sana anlatsın. Mavis seçimini yaptı. Eve, konuklardan birçoğunun ekrana odaklanmış olduğunu görünce yumuşadı. Ve bunun iyi bir seçim olduğunu söyleyebilirim. İkimiz de öyle. Bence güzel bir hit yakaladık, diyeceğiz. Ve onlara kanlı canlı bir gösteri sunduğumuzda, çatı çoktan havaya uçmadıysa, söylediğim koşulları sağlayabilirsek bunun olacağını söyleyebilirim. Heyecanlı değil misin? Eve, yakışıklı müzisyene baktı. Kendine güvenen gözleri ve alaycı gülümsemeyi inceledi. Hayır, hiç de heyecanlı değilsin. Ben rolümü yıllardır oynuyorum. Bu benim işim. Jess tekrar gülümsedi ve doğal bir tavırla parmaklarını Eve'in sırtında gezdirdi. Yatıştırıcı ilaçları sevmiyorsun ve sen de kolay kolay gerginleşmiyorsun. Duruma bağlı. Eve, neye sürüklendiğini düşündü ve midesi bulandı. Hayır, çelik gibisin. Seni ilk gördüğüm anda bunu anlamıştım. Vazgeçmiyorsun ve geri çekilmiyorsun. Gözünü bile kırpmıyorsun. Bu da beynini ve görünüşünü muhteşem kılıyor. Eve Dallas'ı harekete geçiren şey nedir? Adalet, intikam, görev, ahlak hangisi? Bütün bunlar içsel şüphe ve özgüvenle desteklendiğinde eşsiz bir bileşimin ortaya çıktığını görüyorum. Neyin doğru olduğu konusunda çok güçlü bir sağduyuya sahipsin ve sürekli olarak kendi kimliğini sorguluyorsun. Eve, sohbetin gidişatından hoşlandığından emin değildi. Nesin sen? Müzisyen mi yoksa psikiyatr mı? Yaratıcı insanlar başkalarını inceler ve müzik bir sanat olduğu kadar bilimdir ve bilim olduğu kadar da duygudur da. Eve'i diğer çiftlerin arasından zarif bir şekilde döndürerek sürüklerken, Jess'in gümüşü bakışları genç kadının gözlerine kilitlenmişti. Bir melodi tasarlarken insanları etkilemek isterim. Doğru tepkiyi yaratmak istiyorsam insan doğasını anlamak ve bunun içinde incelemek zorundayım. Bu onlara kendilerini nasıl hissettirecek, ne tür davranışlara yol açacak, ne düşündürecektir? Yanlarında birbirlerine odaklanmış halde dans eden William ve Reina'yı görünce Eve gülümsedi. Ben müziğin eğlence için olduğunu sanıyordum. Görünüşte öyle ama sadece görünüşte. Jess'in gözleri şimdi heyecanla parlıyordu. Herhangi bir müzikal hacker, bir bilgisayar programında notalar yaratıp yetkin bir melodi ortaya çıkarabilir. Teknoloji yüzünden müzik piyasası giderek daha sıradan ve sürprizsiz bir hale geldi zaten. Eve kaşlarını kaldırarak ekrana ve Mavis'e baktı. Burada sıradan veya sürprizsiz bir şey duymadığımı söylemek zorundayım. Kesinlikle. Yıllar boyunca notaların, seslerin ve ritimlerin insanları nasıl etkilediğini inceledim ve bu yüzden hangi düğmelere basmam gerektiğini biliyorum. Mavis bir hazine, son derece açık ve yumuşak başlı. Eve'in bakışları sertleşirken Jess gülümsedi. Bunu iltifat olarak söyledim, zayıf noktası olarak değil. Ama risk almayı da seviyor, o kendini boşaltmaya ve mesajı taşıyacak bir araç olmaya hazır. Mesaj nedir peki? Dinleyicinin zihin yapısına bağlı, umutlar ve hayaller. Senin hayallerinin neler olduğunu merak ediyorum Dallas. Ben de öyle diye düşündü Eve ama Jess'in bakışlarına ifadesizce karşılık verdi. Ben gerçekliğe sadık kalmayı tercih ederim. Hayaller yanıltıcıdır. Hayır, açıklayıcıdır. Zihin ve özellikle de bilinçaltı bir tuvaldir. Sürekli onun üzerinde bir şeyler çizip dururuz. Sanat ve müzik bu çizimlere inanılmaz renkler ve tarzlar katabilir. Tıp bilimi neredeyse yarım asırdır bunun farkında. Gerek psikolojik gerekse fizyolojik rahatsızlıkların incelenmesinde ve tedavisinde sanatı kullanıyor. Eve başını eğdi. Burada başka bir mesaj daha mı vardı? Şu anda bir müzisyenden çok bir bilim adamı gibi konuşuyorsun. İkisi de. Bir gün özellikle kendi beyin dalgaların için hazırlanmış bir şarkıyı ayırt edebileceksin. Ruh hali değişiminde yetkinliği sonsuz ve çok mahrem olacak. İşte anahtar burada. Kişiye yakınlık. Eve sohbetten daha da rahatsız olarak dansı bıraktı. Maliyetin buna değeceğini hiç sanmıyorum. Kişinin beynini analiz edecek ve onunla birlikte hareket edecek bir teknolojiyi geliştirmek yasalara aykırıdır. Gayet mantıklı ve haklı nedenlerle. Çünkü çok tehlikelidir. Hiç de değil diye itiraz edeceğiz. Bu özgürlüktür. Yeni gelişmeler ve yöntemler, gelecekçi olsalar bile başlangıçta yasa dışıdır. Maliyete gelince başlangıçta bir hayli yüksek olabilir ama tasarım aşamasına geldiğinde seri üretime geçileceği için maliyet düşer. Beyin bir bilgisayardan başka nedir ki? Elinde bir bilgisayarı analiz eden başka bir bilgisayar var. Bundan daha basit bir şey olabilir mi? Jess döndü ve ekrana baktı. Bu son parçanın girişi. Canlı gösteri başlamadan önce cihazlarımı kontrol etmem gerek. Eğildi ve Eve'in yanağına bir öpücük kondurdu. Bize şans dile. Evet, iyi şanslar diye mırıldandı Eve ama midesi allak bullaktı. Beyin bir bilgisayardan başka ne ki? Bilgisayarları analiz eden bilgisayarlar. Kişisel beyin dalgalarına göre hazırlanmış kişisel programlar. Eğer bu mümkünse doğrudan kullanıcının beyin dalgalarını etkileyecek telkinleri bu programlara dahil etmek mümkün olabilir mi? Eve başını iki yana salladı. Rourke böyle bir şeyi asla onaylamazdı. Böylesine aptalca bir riske asla girmezdi. Ama kalabalığın arasından geçerek ona doğru ilerledi ve kocasını kolundan yakaladı. Sana bir soru sormam gerek dedi sakince. Şirketlerinden herhangi biri kişisel beyin dalgalarına uygun sanal gerçeklik aygıtları tasarımı üzerinde el altından çalışıyor muydu? Bu yasa dışı bir şey Teğmen. Rourke? Hayır. Temelde yasal olmayan işlerle ilgilendiğim bir dönem vardı, evet, ama böyle bir şeyle asla ilgilenmedim, asla, diye ekledi Rourke, Eve'in ne düşündüğünü tahmin ederek. O sanal gerçeklik gözlüğü evrensel olarak tasarlandı, kişisel olarak değil. Programlar ancak kişinin kendisi tarafından kişiselleştirilebilir. Sözünü ettiğin şey finansal açıdan fahiş, lojistik olarak inanılmayacak kadar karmaşık ve fazlasıyla da sorunlu bir iş. Pekala, ben de böyle düşünmüştüm. Eve'in kasları gevşedi. Peki, yapılabilir mi? Rourke bir an duraksadı ve sonra omuz silkti. Bir fikrim yok. Böyle bir şey için o kişinin işbirliğini alman veya bir şekilde beyin taramasına ulaşman gerek. Ayrıca kişisel onay ve rıza gerekli. Ondan sonra da bilmiyorum, hiçbir fikrim yok diye tekrarladı. Feeney'i yalnız yakalayabilsem, Eve döndü ve kalabalığın içinde elektronik dedektifini bulmaya çalıştı. Bu gecelik işi bırak artık Teğmen, dedi Rourke, kolunu karısının beline dolarken. Mavis sahneye çıkmak üzere. Pekala. Eve endişelerini bir kenara bırakmaya karar verdi ve dikkatini o anda konsolun başına geçmekte olan Jess'e yöneltti. Yarın, diye söz verdi kendi kendine ve Mavis ortaya fırlarken alkışı başlatan Eve oldu. Işık, müzik ve gösteri ustalığı baş döndürücü bir kaleideskopla birleşir ve Mavis tüm enerjisiyle kendini oradan oraya savururken Eve'in tüm endişeleri kayboldu. Gerçekten iyi değil mi? Çocuğunu okul müsameresinde izleyen bir anne gibi Rourke'un kolunu sıkıştırıp durduğunun farkında değildi. Farklı, tuhaf ama çok iyi. Kesinlikle bu söylediklerinin hepsi. Yüksek notalar, ses efektleri ve vokaller asla Rourke'un müzik tercihleri olamazdı ama elinde olmadan sırıttığını fark etti. Kalabalığı yakaladı, artık rahatlayabilirsin. Ben rahatım zaten. Rourke güldü ve karısına sarılıp kendine çekti. Düğmeli bir giysin olsaydı hepsi yerlere saçılırdı. Sesini duyurabilmek için ağzını Eve'in kulağına dayamak zorunda kalmayı umursamamıştı. Hazır oradayken parti sonrasındaki baştan çıkarıcı planını da önerebilirdi. Ne? Eve'in bütün vücudunu ateş bastı. O eylemin bu eyalette yasak olduğunu sanıyordum. Kanunlar el kitabımı kontrol edeceğim ve sana haber vereceğim. Kes şunu. Rourke'un dişleri ve dili kulak memesiyle oynamaya başladığında Eve omuzlarını büzerek geri çekildi. Seni istiyorum. Rourke'un bütün benliği şehvetin acil, sert, kaşıntılı ve ani ihtiyacıyla sarsıldı. Hemen, şimdi, burada. Ciddi olamazsın, diye başladı Eve. Ama aniden kendini kocasıyla öpüşürken buldu. Ağızları vahşice açılmış bir şekilde birleşirken, buna öpüşmek denebilirse tabii. Bir anda kalbi delicesine kan pompalamaya başladı ve kalça kasları gevşedi. Kendine hakim ol. Geri çekilmeyi başarabildiğinde nefes nefese şaşkın ve mahcuptu. Herkes dikkatini Mavis'e vermiş değildi. Burada bir parti salonundayız, insanların arasında. O zaman çıkalım. Rourke demir gibi sertleşmişti ve neredeyse canı yanıyordu. İçinde saldırmaya hazır bir kurt vardı. Bu evde bir sürü özel oda var. Rourke'un vücudundaki değişimleri hissetmiş olmasa Eve gülebilirdi. Kendine hakim ol Rourke, bu gece Mavis için çok özel. Yeni yetme gençler gibi bir dolaba filan girmeyeceğiz. Evet, gireceğiz. Rourke elinden tutup kalabalığın arasından sürüklemeye başladığında Eve direndi. Bu çılgınlık. Nesin sen, bir zevk droidi filan mı? Kendini birkaç saat tutabilirsin. Canı cehenneme. Rourke en yakındaki kapıyı açtı ve Eve'i sertçe itti. İçerisi gerçekten de bir dolaptı. Şimdi, hemen, dedim. Eve'in sırtı sertçe duvara çarptı ve daha nefes bile almaya fırsat bulamadan Rourke onun eteğini kaldırıp içine girdi. Eve şaşkın, hazırlıksız ve kupkuruydu. Buna inanamıyorum, diye düşündü çığlık atmamak için dudağını ısırırken. Rourke umursamaz bir sertlikle hareket ediyor ve her itişinde Eve'in bütün vücudundaki çürükleri sızlatıyor, genç kadının vücudunu duvarla kendi iri bedeni arasında eziyordu. Eve onu itmesine rağmen Rourke hiç durmadan devam etti. Elleri karısının kalçalarına uzandı, sıkıca kavrayıp araladı ve gırtlağından acı bir çığlık yükselmesine neden oldu. Eve eğitiminden yararlanarak onu kolayca durdurabilirdi ama eğitimli zihin yapısı dişil endişelerine karşı koyamadı. Rourke'un yüzünü göremiyordu ve görse bile onu tanıyabileceğinden emin değildi. Rourke! Yaşadığı korkunç şok yüzünden sesi titriyordu. Canımı yakıyorsun. Rourke, Eve'in anlamadığı ve o zamana dek duymadığı türden kelimeler homurdandı. Genç kadın bunun üzerine karşı koymaktan vazgeçti ve erkeğinin omuzlarına sımsıkı sarılıp gözlerini kapatarak ikisinin de yaşadığı bu tuhaf olaya dayanmaya çalıştı. Rourke hala gidip gelmeye devam ediyor, Eve'in kalçalarını açmak için çekiştiriyor, nefesleri Eve'in kulağının dibinde tıslıyordu. Bu kez Rourke'un kimliğinin bir parçası olan nezaketten ve duygusallıktan eser yoktu. Rourke duramıyordu. Beyninin bir parçası geri çekilmesine ve yaptığı şeye kendisi bile şaşırmasına karşın kesinlikle duramıyordu. İhtiyacı onu içten içe kemiren bir illetti sanki ve hayatta kalmak için ondan kurtulmalıydı. Zihninin derinliklerinden bir ses yükseliyordu. Daha sert, daha hızlı, daha fazla. Bu ses, Rourke'u son bir sert itişle boşalana kadar yönetmeye ve zorlamaya devam etti. Eve, duvara mı dayandığını yoksa yere mi yığıldığını bilemedi bir an. Rourke ateşi yüksekmiş gibi titriyordu ve Eve, onu yatıştırması mı yoksa yumruklaması mı gerektiğini bilemiyordu. Lanet olsun Rourke! Ama Rourke, ayaklarının üzerinde sallanarak dengesini korumak için duvara tutunduğunda, Eve'in öfkesi endişelerine yenik düştü. Rourke, sorun nedir? Neyin var? Ne kadar içki içtin sen? Hadi bana yaslan. Hayır. Ani ve şiddetli ihtiyacı karşılanınca Rourke nihayet kendine gelmişti. Acımasızlık karnında ateşli bir ağırlık gibiydi. Baş dönmesini yenmeye ve kendini toparlamaya çalıştı. Ulu Tanrım, Ulu Tanrım, Eve üzgünüm, çok üzgünüm. Sorun değil, tamam geçti. Rourke'un yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Eve onu hiç bu kadar hastalıklı ve berbat bir halde görmemişti. Somerset'i çağıracağım ya da herhangi birini. Hemen bir yere uzanman gerek. Kes şunu. Çok dikkatli bir şekilde karısının okşayan ellerini itti ve birbirlerine dokunamayacakları şekilde geriledi. Eve ona dokunmaya nasıl tahammül edebiliyordu? İnanabiliyor musun? Sana tecavüz ettim. Az önce sana tecavüz ettim. Hayır. Eve, ses tonunun tokat kadar etkili olduğunu umarak elinden geldiğince otoriter bir ses tonuyla konuşmuştu. Etmedin. Tecavüzün ne olduğunu bilirim. Yaptığın şey tecavüz değildi. Her ne kadar biraz fazla heyecanlı olsan bile. Canını yaktım. Eve uzandığında Rourke ellerini havaya kaldırdı. Lanet olsun Eve. Baştan aşağı çürük içindesin ve ben seni lanet olasıca bir dolabın içine sokup kullandım. Seni bir şey gibi. Pekala. Eve ona yaklaştı ama Rourke başını iki yana salladı. Benden kaçma Rourke. Asıl canımı yakacak olan şey bu. Sakın bunu yapma. Bir dakika ver bana. Rourke ellerini yüzüne bastırdı. Hala midesi bulanıyordu ve başı dönüyordu. Tanrım, bir içkiye ihtiyacım var. Bu da beni soruma geri getiriyor. Ne kadar içtin? Yeterince değil, sarhoş değil mi Eve? Rourke ellerini indirdi ve etrafına bakındı. Bir dolap diye düşünebildi sadece. Tanrı aşkına bir dolap. Bana neler olduğunu, neden kontrolümü kaybettiğimi bilmiyorum, üzgünüm. Bunu görebiliyorum ama Eve hala neler olduğunu anlayamamıştı. Bir şey söyleyip duruyordun, tuhaf bir şey. Liomsa gibi bir kelime. Rourke'un gözleri karardı. İrlanda dili. Benim anlamına gelir. Çocukluğumdan beri İrlanda dilini kullanmadım. Babam sarhoşken bu dilde konuşurdu. Bir an tereddüt etti, sonra parmak uçlarıyla Eve'in yanağını okşadı. Çok sert davrandım, çok umursamazdım. Ben senin kristal vazolarından biri değilim Rourke, kaldırabilirim. Öyle değil. Babasının yattığı ucuz fahişelerin, ince duvarlardan süzülen ruhunu esir alan iniltilerini ve itirazlarını hatırladı. Asla öyle değil. Seni düşünmedim. Umursamadım ve bunun bir özrü olamaz. Rourke'u böylesine aşağılanmış görmek istemiyordu. Bu sinirlerini bozuyordu. Eğer kendini böyle haksızca yermeye devam edeceksen geri dönelim. Ama Eve kapıyı açamadan Rourke onun kolunu yakaladı. Eve, neler olduğunu bilmiyorum gerçekten. Bir an orada durmuş Mavis hakkında konuşuyorduk ve sonra güçlü, sahiplenici ve şiddetliydi. Sanki bütün hayatım seninle sevişmeye bağlıymış gibi. Sadece seks değil, hayatta kalma güdüsü, kontrol edemedim. Bu yaptığım şey için bir özür bulam... Bekle. Eve sırtını kapıya dayadı ve kadını polisten, eşi dedektiften ayırmaya çalıştı. Abartmıyorsun değil mi? Hayır. Bu boğazıma sarılmış olan bir el gibiydi. Rourke acınası bir halde gülümsedi. Belki de Yanlış organdan söz ediyorum. Söyleyebileceğim ya da yapabileceğim bir şey yok. Suçluluk duygusunu bir kenara at ve düşün, tamam mı? Eve'in gözleri taş gibi sert ve soğuktu. Ani ve karşı konulmaz bir dürtü. Daha çok bir içsel zorlama gibi. Senin kadar otokontrolü yüksek bir adamı bile önüne katan güçlü bir şey mi? Bir seks roidi kiralamış ateşli bir abazan gibi üstüme saldırdın. Rourke yine suçluluk duygusuyla kıvranarak gözlerini kapadı. Bunun kesinlikle farkındayım. Ve bu senin tarzın değil Rourke. Kendine has davranışlarım var ve hepsine ayak uydurabildiğimi söyleyemem. Ama hepsi kusursuz ve deneyim sonucu ortaya çıkmış şeyler. Sert olabilirsin ama asla kötü niyetli olamazsın. Seninle anatomik açıdan mümkün olan her şekilde sevişmiş biri olarak asla bencilce davranmadığını söyleyebilirim. Rourke nasıl tepki vereceğini bilemiyordu. Beni pohpohluyor musun şimdi de? Bu sen değildin diye mırıldandı Eve. Olmamayı tercih ederim. Bu senin yarattığın Rourke değildi diye fısıldadı Eve. Önemli olan da bu. Koptun, yani içinde bir şeyler koptu. O orospu çocuğu. Rourke'un bakışlarına karşılık verirken nefesi titriyordu ve Eve kocasının anlamaya başladığını gördü. O orospu çocuğu bir şey yapıyor. Dans ederken bana anlattığı şey buydu. Aslında kendini övüp duruyordu ve ben hiçbir şey anlamadım. Bu yüzden küçük bir gösteri yapmak zorundaydı. Onu yakalamamı sağlayacak olan da bu. Bu kez Rourke'un eli sert bir şekilde Eve'in kolunu yakaladı. Jasparov'dan söz ediyorsun. Beyin taramaları ve telkinler, zihin kontrolü. Müzik insanların davranışlarını ve düşünce kalıplarını etkiliyor olmalı. Duygularını da. Gösteri başlamadan birkaç dakika önce bana anlattığı şey buydu. Lanet olasıca piç. Rourke karısını duvara fırlatıp sertçe içine girdiğinde onun gözlerinde beliren şaşkınlığı hatırladı. Eğer haklıysan dedi soğuk bir ses tonuyla, onunla biraz yalnız kalmak istiyorum. Bu polis işi diye başladı Eve ama Rourke bir adım yaklaştığında bakışlarının soğuk ve kararlı olduğunu gördü. Beni onunla birkaç dakikalığına yalnız bırakacaksın. Yoksa bunu kendim sağlarım. Ne olursa olsun bunu yapacağım. Pekala. Eve kocasının elini yatıştırmak için değil, işbirlikçi bir tavırla tuttu. Pekala ama sıranı bekleyeceksin. Emin olmak zorundayım. Bekleyeceğim diye kabul etti Rourke ama bu adamın yaptıklarının bedelini ödeyeceğine yemin etti. Sadece bir an için bile olsa ilişkilerinde korku ve güvensizlik yarattığı için. Önce gösterinin bitmesine izin vereceğim dedi Eve. Onu resmi olarak sorguya çekeceğim. Yanımda Peabody ile birlikte alt kattaki ofisimde. Sakın üzerine gitme Rourke. Bunda ciddiyim. Rourke kapıyı açtı ve Eve'in çıkmasına izin verdi. Bekleyeceğim dedim. Müzik hala güçlü ve yüksekti. Daha kapıya yaklaşmadan metreler önce yüksek ve tiz notalar bir rüzgar gibi yüzlerine çarptı. Ama içeri girip kalabalığın arasında ilerlediklerinde Jess'in bakışları kontrol masasından ayrılıp Eve'in gözlerine yöneldi. Jess, yüzünde yaramaz bir ifadeyle keyifle sırıtıyordu. O zaman Eve emin olabildi. Peabody'yi bulup aşağıdaki ofisime inmesini, ortamı iyi bir sorgu için hazırlamasını söyle. Rourke'a yaklaştı ve kendisiyle göz göze gelmeye zorladı. Lütfen. Burada sadece kişisel bir aşağılamadan söz etmiyoruz. Konu cinayet. İşimi yapmama izin ver. Rourke tek kelime etmeden döndü. O gözden kaybolur kaybolmaz Eve Somerset'e doğru yürüdü. Rourke'a göz kulak olmanı istiyorum. Pardon, dinle beni. Eve iki eliyle adamın şık ceketinin yakasına yapıştı. Çok önemli. Başı dertte olabilir. Gösteriden sonra en az bir saat süreyle onu gözden kaybetmemeni istiyorum. Eğer ona bir şey olursa senin canını okurum. Anlaşıldı mı? Başka hiçbir şey değilse bile Somerset konunun hassasiyetini anlamıştı. Pekala. Saygılı bir şekilde cevap verdi. Zarif adımlarla salonun diğer ucuna yürüdü ama bir anda sinirlerinin gerildiği belliydi. Somerset'in Rourke'u bir şahin gibi izleyeceğini bilen Eve, kalabalığın arasından geçti ve en önde durdu. Herkesle birlikte alkışlamak için kendini zorladı ve Mavis seyircilerini selamlarken cesaret verici bir şekilde gülümsemeyi unutmadı. Bir kez daha alkışlar yükselirken Jess'in yanına yaklaştı ve konsolun arka tarafına dolaştı. Büyük bir zafer diye mırıldandı Eve. Sana söylemiştim, o harika bir hazine. Eve'in yüzüne gülümseyerek bakarken Jess'in gözlerinde şeytansı pırıltılar vardı. Sen ve Rourke gösterinin en güzel kısmını kaçırdınız. Özel bir mesele vardı da, dedi Eve ciddi bir ses tonuyla. Seninle konuşmam gerek Jess, müziğin hakkında. Memnun olurum. Daha çok sevdiğim başka bir şey daha yok. Şimdi eğer kusura bakmazsan daha rahat konuşabileceğimiz bir yere geçelim. Tabii. Jess konsolunu kapadı ve şifreyle kilitledi. Bu sizin partiniz. Kesinlikle öyle, diye mırıldandı Eve, Jess'e yolu gösterirken. 15. ayrımın sonu. Sayfa 264. Devamı 16. ayrımda.